Ayrım 6.
Varlık böyle bir düzen, orantılı ve harmonik bir bütün olarak kavranınca, bunu bütün içinde yer alan her bir nesne de yine düzenli, orantılı olarak kavranacaktır. Şu halde güzelin bir orantıdan başka bir şey olmaması gerekir. Timoneos için de bu böyledir. Bunu adı geçen diyalogdan aldığımız bir cümle açık olarak gösterecektir. İmdi, iyi olan her şey güzeldir. Güzel de hiçbir zaman orantısız, doğru ve uygun nispetten yoksun değildir. O halde esas olarak şunu düşünmek lazım gelir. Bir canlı güzel olabilmek için tam orantı halinde bulunmalıdır. Ama biz de orantıları ancak küçük şeylerde sezip onlarda hesaba katıyoruz. En önemli, en büyük şeylerde ise farkına bile varmıyoruz. Düşünmeyiz ki kuvvetli ve her bakımdan büyük bir ruh çok zayıf, çok küçük bir tende bulunursa yahut da durum bunun tam tersi, aksi olursa canlı bir bütün olarak güzel olamaz. Çünkü orantısızdır. Orantı ise her şeyin başında gelir. Aksine alarak orantı olursa bu orantıyı gören, görebilen için gördüğü şeylerin en güzeli, en hoş olanıdır. Örneğin bir vücudun bacakları çok uzun yahut başka bir organı orantısız olursa bu vücut sadece çirkin olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu organ başka organlarla bir iş görüyorsa vücut çok yorulur. Güzellik şu halde orantıdan, doğru orantıdan başka bir şey değildir. Bu belirleme Pitagorasçılığın etkisi altında Platon'un ulaşmış olduğu son noktadır. C. Aristoteles. Bağımlar pek haklı olarak Aristoteles'in güzel tukalon anlayışı hakkında şöyle söyler. Güzel kavramını Aristoteles bir estetik kılavuz kavramı olarak tanımaz. Aristoteles güzel kavramını eski Greklerin her gün kullandıkları anlamda kullanır. Güzel her şeyden önce tabii ve canlı olan şeydir. Güzellik noktasından tabiat şekilleriyle sanat şekilleri arasında hiçbir karşılaştırma düşünülemez. Bütün bunları söylerken Baumler haklıdır. Çünkü Aristoteles estetiği bir güzellik metafiziği değil de bir estetik obje, bir sanat eseri araştırması, kısaca sanat felsefesi yönünde geliştirmiştir. Bunun için de hiçbir zaman sanat meselelerini araştırırken bu meseleleri güzel kavramının ışığı altında ele almamıştır. Bununla beraber Aristoteles gerek metafiziğinde gerekse poetikasında güzel hakkında gelişigüzel sistematize edilmeden kalan bazı düşünceler, bazı tanımlar da ortaya atmıştır. Ve bu tanımları belirleyen ilke yine transcendent metafizik bir ilke olmayıp doğrudan doğruya matematik bir ilkedir. Fakat yine hemen şu kadarını söylememiz gerekir ki Aristoteles'in bu güzellik tanımları hocası Platon'un ihtiyarlık devri güzellik anlayışıyla yakın bir ilgi içindedir. Çünkü Aristoteles'e göre de güzel bir orantı, matematik olarak belirlenebilen bir kavramdır. Metafiziğinde Aristoteles bunu şöyle belirliyor. Fakat iyi ve güzel farklı şeyler olduğundan, zira iyi daima eylem içinde ortaya çıkar. Güzel ise eylem halinde olmayan şeylerde de bulunur. Şu halde matematik bilimlerin güzel ve iyi hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceklerini öne sürenler aldanıyorlar. Şüphesiz matematik bilimler güzel ve iyiden söz açarlar ve onları ortaya koyarlar. Ancak eğer bunu onların isimlerini anmadan yapıyor fakat onların görevlerini ve orantılarını gösteriyorlarsa bu durum karşısında onların bunlardan söz açmadığı anlamı çıkmaz. Güzelliğin temel formları düzendir, sınırlılıktır. Yani çoğu matematik disiplinler tarafından kanıtlanan şeyler. Bu sözlerin ifade etmek istediği şey şudur. Güzel, matematik bir fenomen olduğu gibi aynı zamanda matematik olarak belirlenebilir. Bu, Platon'un ihtiyarlık devrindeki güzel anlayışının yeni bir ifadesinden başka bir şey değildir. Aynı şeyi, yani güzeli matematik olarak belirlemeyi Aristoteles'in poetikasında görüyoruz. Burada Aristoteles aynen şöyle diyor. Bundan başka güzel, ister canlı bir varlık, isterse belli parçalardan meydana gelmiş bir obje olsun, sadece içine aldığı parçaların uygun bir düzenini göstermez. Aynı zamanda onun gelişi güzel olmayan bir büyüklüğü de vardır. Bundan ötürü ne çok küçük bir şey güzel olabilir. Zira kavrayışımız algılanamayacak kadar küçük olanın sınırlarında dağılır. Ne de çok büyük bir şey güzel olabilir. Çünkü o bir defada kavranamaz ve bakanda birliği ve büyüklüğü kaybolur. Dikkat edilirse burada güzel yine matematik bir belirleme içinde ortaya çıkıyor. Fakat ne var ki bütün bu tanımlamalar Aristoteles'i belli bir ereğe doğru yöneten kılavuz tanımlar değildir. Bundan ötürü Aristoteles onlar üzerine bir estetik, bir metafizik kurmayı düşünmüyor. Güzel hakkında yapılmış olan bu tanımlar daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi söz gelişi içinde bağıntısız olarak ortaya atılmışlardır. Belli bir sistem içine girmezler ve aslında böyle bir sistem içinde düşünülmemişlerdir. Öte yandan Aristoteles'in sözlerinde çok ilgi çekici bir yan var. Bu güzelin belli bir büyüklükte ilgili olmasıdır. O çok büyük bir şeyin, kavrama gücünü aşan bir şeyin güzel olamayacağını söylüyor. Aristoteles bunu söylerken haklıdır. Çünkü bu sözlerle Grek ruhunu dile getirmiş oluyor. Grek ruhu ve zekası estetik olanı kavranabilir olması lazım gelen bir şey olarak düşünüyor. Ve buna da güzel adını veriyor. Acaba kavrama gücümüzü aşan bir şey estetik bir şey olamaz mı? Şüphesiz ki olabilir. Ama kavrama gücümüzü aşan bir şey artık güzel olamaz. Ona Aristoteles'ten pek çok yüzyıllar sonra yüce adı verilmiştir. Yüce de bir estetik kategorisidir. Fakat bu kategori Grek ilk çağı için bilinmiyordu. Daha doğrusu Grek ruhu için bu kapalı bir dünyaydı. Bunun için Aristoteles kavrama gücümüzü aşan büyüklükleri güzel dışı, estetik dışı olarak reddediyordu. Gerçekte bu gibi büyüklükleri biz bugün de güzel kategorisi içine sokamayız. Ama bir başka estetik kategori olan yüce içine sokup kavrarız. Yücenin bu estetik değerini öğrenebilmek için ta Kant'a kadar beklemek gerekecekti. Çok küçük olan şeyler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aristoteles bunları da estetik dışı diye reddediyor. Oysa ki bunları güzel olarak adlandıramamamıza rağmen onlar pekala başka bir estetik kategori teşkil edebilir. Örneğin biz bunlara zarif diyebiliriz. Gerek Aristoteles'in içinde yaşamış olduğu çağ, gerekse genel olarak Grek ruhu güzelin dışındaki bu estetik kavramları için açık ve olgun değildi. Fakat Aristoteles'in güzelin belli bir büyüklük, kavrama gücümüzün belirlediği bir büyüklükle ilgili olduğunu keşfetmiş olması, devri, yaşadığı çağ için ileri bir görüş olarak anlaşılabilir. Çünkü güzelin dışında kalan bu estetik kategoriler aslında modern bir takım kategorilerdir. İkinci bölüm, sanat felsefesi. 1. Poesis olarak sanat. Platon. Abaumler, estetik adlı yazısında bir güzellik teorisini değil ama bir sanat teorisini Aristoteles kurdu diyor. Bu bir bakıma sanat felsefesinin kuruculuğu sorusunda Platon'un hakkını vermemek anlamına gelir. Çünkü sanatın ne olduğu sorusunu ortaya atan ve bu soruya belli bir açıdan da tek yanlı da olsa ilk cevap veren düşünür, yine güzellik metafiziğinin kurucusu Platon olmuştur. Ne var ki? Platon'un sanat konusunda öne sürdüğü ve geliştirdiği düşünceler, salt estetik ve felsefi bir iddianın kılavuzluğundan daha çok politik, sosyal bir düşüncenin izinden giderler. Yani sanat sorusunu Platon, ideal devletin içinde sanatın görevini, alacağı yerin ne olacağını, devletin sanat karşısındaki tavrını araştırırken ele alıp inceler. Bu bakımdan sanat hakkında söyledikleri sanatı sanat olarak ele almaktan doğan bağımsız düşünceler olmayıp sanatın sosyal ve politik yeri ve politik görevi nedir? Daha doğrusu ne olmalıdır sorusuyla ortaya çıkan dolaylı bazı düşüncelerdir. Yukarıdaki sözüyle belli bir dereceye kadar bağımlar haklıdır. Çünkü sanatı kendi başına bir problem olarak ele alıp bir poetika meydana getiren ilk düşünür gerçi Aristoteles olmuştur. Ve bu anlamda Aristoteles'e sanat felsefesinin kurucusu da denebilir. Ama dolaylı da olsa sanat ve sanatın sosyal görevi üzerinde ilk düşünen filozof hiç şüphe yok ki Platon olmuştur. Platon'un sanat üzerine söylediklerini devlet diyaloğunda özellikle de devletin 3. ve 10. kitaplarında bulmak mümkündür. Gerçi daha Şölen diyaloğunda da sanata söz sırasında dokunur. Ama bu düşünceleri alıp sistematik olarak sonuna kadar götürüp işlemez. Örneğin Şölen de şöyle der. Ama canlarında bereket olanlara gelince, çünkü böyleleri de var, onlar bedenden çok daha bol verirler can ürünlerini. Nedir canın ürünleri? Düşünce ve daha ne varsa. İşte bütün yaratıcı şairler ve sanatlarına yenilik getiren işçiler, bu canı bereketli insanlardır. Düşüncenin en güzel, en üstün şekli küçük, büyük insan topluluklarının düzenini kuran düşüncelerdir. Ona da ölçü ve doğruluk derler. Bu insanlardan biri ta genç yaşından beri içinde bu değerlerin tohumunu bir tanrı gibi taşıyorsa, olgunluk çağında canı doğurmak, yaratmak arzusuyla yanar. İşte asıl o zaman bence sağa sola başvurup hangi güzellik içinde doğuracağını araştırır. Çirkinlik içinde doğuramaz hiçbir zaman. Bu arzu ile yüklü oldukça çirkin bedenlerden çok güzel bedenlere yönelir. Onlar arasında güzel, cömert, soylu bir cana rastladı mı bu iki güzelliğe birden vurulur. Böyle bir varlık karşısında dili çözülüp ona erdemi, iyi insanın nasıl olacağını, neler yapacağını anlatır. Kısaca sonu geliştirmeye çalışır. Güzelle düşüp kalkma ona çoktan beri canında taşıdığı tohumu geliştirmek imkanı verir. Kim olsa böylesi varlıklar yaratmayı çocuk yetiştirmekten üstün görür. Bir baksa yeter Homeros'a, bütün büyük şairleri. Onların bıraktığı ölmez çocukları, babalarına şan kazandıran bu türlü çocukları kim kıskanmaz? Şimdi Platon'un sanatçı ile ilgili olarak öne sürdüğü bu düşünceler üzerinde biraz duralım. Platon yaratıcı kişiyle, daha doğrusu ruhunda yaratma gücü taşıyan kişiyle güzelin kendisi arasında ilgi kurar. Ruhunda yaratma gücü taşıyanın ereği güzel ile kucaklaşmak, güzelde doğurmaktır. Güzel burada bedenden başlayarak basamak basamak, ruh ve erdem güzelliğinden geçerek kendi başına güzele, öz güzelliğine kadar yükselir. En büyük yaratıcılar öz güzelliğe varmayı yetenekli kişilerdir. Bunlar büyük sanatçılar ve filozoflardır. Bu kişilerin güzelin kendisinde doğurdukları çocukları, onların yarattıkları sanat eserleridir. Bu eserler bir ulus ve toplum için şan ve ün kaynağıdır. Bu eserleri yaratanlar ruhunda salt bir yaratma gücü taşıyan büyük kişilerdir. Homeros ve Hesiodos işte bu kişilerdendir. Platon'un Şölen diyaloğunda gerek sanatçı ve gerekse sanat karşısındaki tavrı tamamen olumlu bir tavırdır. Sanatçı değerli ve bir toplum için yararlı bir kişidir. Buna göre sanat da üstün ve değerli bir etkinliktir. Çünkü bu etkinlik aracılığıyladır ki bir topluma ve ulusa ün veren, onu mutlu kılan eserler meydana gelebilir. Nerede olursa olsun, ister Helenler, ister yabancılar arasında kim güzel eserler ve değerler yaratırsa dillere destan olmuştur. Bu türlü çocuklar babaları için tapınaklar kurdurmuştur. Bedenden doğan çocukların hangisi bunu yapabilmiştir? Çünkü sanatçılar Eros'un ruhlarına girdiği ve Eros'un kılavuzluğu altında adım adım yükselerek halis güzelliğe erişerek onda doğururlar, onda yaratırlar. Sanat bu bakımdan poetik, yaratma ile ilgili bir etkinliktir. Sanatın felsefi anlamı Şölen diyaloğunda sadece poesis olabilir. Bunu Şölen'in bir başka yerinde daha açık olarak görmek mümkündür. Poesis, yaratma dediğimiz şey çok geniştir biliyorsun. Var olmayan bir şeyi var etmenin her türlüsüne poesis, yaratma deriz. Böylece her sanatın yaptığı bir poesistir. Her yaratan da poestestir. Buradan çıkan anlama göre sanat, her çeşit sanat bir poesistir. Sanatın yaratıcılığı ne var ki yalnız güzelde gerçekleşebilir. Bunun için sanatın ereği güzele veya güzelliğin kendisine erişmektir. Çünkü sanatın anlamı ancak sanat eserinde ortaya çıkar. Ama sanat bir poesis ve poesis de güzelde doğurmak ve sanat eserleri ortaya koymak diye anlaşılınca buradan sanatın bir mimesis, taklit etkinliği olmadığı sonucu zorunlulukla ortaya çıkar. Bu sonucun Platon'un olgunluk devri için büyük ve derin bir anlamı vardır. Çünkü devletin 10. kitabında karşılaştığımız sanat belirlemesi, sanatı artık böyle derin, egzistansiyel bir etkinlik olarak anlamaktan çok uzak bulunur. Bir egzistansiyel etkinlik olarak sanat, hakiki ve gerçek varlıkla kozmos natios ile ilgilidir. Kozmos natios, düşünülen dünya, idealar dünyasıdır. Bu idealar dünyasını aydınlatan en üstün idealar iyi ve güzel idealarıdır. Kendiliğinden güzel, bu güzellik iddiasından başka bir şey olmadığına göre buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki sanat bu kendiliğinden güzelle ilgilidir. Çünkü sanat onda yaratmaya, doğurmaya varmaktır. Şölen diyaloğunun vardığı ve dile getirmek istediği sanat böyle derin ve eksistansiyel bir etkinliktir. Ama ne var ki Platon bu poesis anlamdaki sanat etkinliğinin üzerinde durmamış, onu sistematik olarak geliştirmemiştir. Bundan ötürü poetik bir etkinlik olarak anlaşılan sanat, Platon'un estetiğinin bütünlüğü içinde merkezi bir yer tutamamıştır. Oysa Şölen ile aynı devrin Platon'un olgunluk çağının ürünü olan devletin 2. ve 10. kitaplarında poesisin böyle temel bir yerinin olması beklenirken tersine mimesis kavramı bir Arşimet noktası olarak alınır ve buna dayanarak bütün sanat etkinliği özellikle sosyal normlara bağlanır. 2. Mimesis olarak sanat. Mimesis yalnız sanatı belirleyen bir motif olarak değil de aynı zamanda büyük bir kültürü, antik kültür dediğimiz kültürü belirleyen bir ana kategori olarak anlaşılmalıdır. Bu yönden daha ileri gidip bütün Batı kültürü ve edebiyatına onu uygulayanlar bile vardır. Böyle tümel bir kavramı bir tek kelimeyle ifade etmenin güçlüğü ve imkansızlığı ortadadır. Nerede kaldı ki mimesis tek anlamlı bir kavram olmadığı gibi bir düşünürde bile onun çeşitli anlamlara geldiğini görmek mümkündür. Bunun için bu deyimi başka bir söze çevirmeden olduğu gibi alıp kullanmak en doğru bir iş olur sanıyoruz. Mimesis nedir? Mimesis çoğu taklit olarak anlaşılır. Mimestaya da taklit etmek olarak. Ama kelimenin ilk kullanıldığı şekil mimostur. Bu da dans ile ilgili olarak kullanılmıştır. Dans eden aktör, mukalit, göz boyacı anlamında Hoffman'a göre kelime kökü bakımından Grekçe değildir. Hoffman, mimos kelimesiyle Hintçe maya sözü arasında bir ilgi bulur ve mayı mi köklerinden türetmiş olabileceği üzerinde durur. Bu Hintçe köklerde daima bir aldatma, yanıltma, sanılık anlamı vardır. Maya sözü de yanıltıcı görünüş anlamına gelir. Hoffman bunu söylerken haklı mıdır değil midir? Bu bizi ilgilendirmeyen tamamen filolojik bir meseledir. Yalnız burada şunu hemen işaret etmelidir ki mimesis veya mimesteha kelimelerinin sanı, aldatma anlamlarını yüklenmesi ancak Platon'un devletiyle olur. Onun dışında kelimenin gerçek olmayan bir şeyi taklit veya tasvir etme gibi bir anlamının olduğuna rastlanmıyor. Mimesis sözünün ilkin dansla ilgili olduğu görülüyor. Önceleri dans edenin beden hareketleriyle psişik olguları dile getirdiğini, ifade ettiğini bildirmek üzere kullanılan bu söz, ancak sonraları genel bir kültür kavramı haline gelir. Bunun sonucu olarak müzik de, şiir de, eğitim de, hatta dil de bir mimetik olgu diye düşünülür. Bütün bu kültür olaylarını ifade ederken kullanılan mimesis veya mimestehiya sözü ne aldatma ne yanıltma gibi bir anlama sahip değildir. Herhangi bir olguyu dile getiren bir kelime gibi sadece tarafsız bir ilgiyi gösterir. Bu tarafsız anlam içinde kelimenin bildirdiği şey bir şey anlatmak, bir şeyi tasvir etmek ve bu arada taklit etmektir. Ama bu anlamlar içinde henüz bir olumsuz nitelik mimesis sözüne bağlanmış ve yüklenmiş değildir. Şimdi bu mimesis kavramının antikitede nasıl bir teori, bir sanat teorisi ve bir tümel görüş tarzı haline geldiğini sorabiliriz. Mimesis'i böyle bir sanat teorisi haline getiren Xenopon, Platon ve Aristoteles olmuştur. Özellikle Platon ve Aristoteles'in mimesis teorisini temellendirmeleri, onu bir felsefi temele oturtmaları, mimesis teorisinin yüzyıllar boyunca canlı ve etkili kalmasını sağlamıştır diyebiliriz. O halde ilkin Xenopon'da mimesis nedir? 1. Xenopon. Bir Sokrat öğrencisi olan Xenopon, özellikle Sokrat Anıları adlı eserinde Sokrat'ın ağzından sanat problemine temas eder. Şöyle ki, Sokrat bir gün ressam Parhosisos'u ziyaret eder ve onunla şöyle bir konuşma yapar. Sokrat, Parhosisos, o resim gözle görülebilir olan şeyin bir benzetmesidir, taklidi değil mi? Siz insan bedeninin girinti ve çıkıntılarını, gölge ve aydınlığını, sertliğini ve yumuşaklığını, düz ve düz olmayan yanlarını boya yardımı ile taklit ediyorsunuz. Parhasisos, doğru Sokrat, şüphesiz güzel bedenleri tasvir etmek istediğimizde birçok bedenlere bakıyor ve her birinde en güzel yanı alıyor ve onları bir araya getiriyorsunuz. Zira bir tek insanda her şeyi kusursuz olarak bulmak mümkün değildir. Böylece de insan bedenlerini bütünüyle güzel olarak gösterebiliyorsunuz. Parhasisos, gerçekten biz böyle yapıyoruz Sokrat. Siz neden ruhi özellikleri, inandırıcı, hoş, tatlı, arzu edilen ve çekici olan dediğimiz şeyleri taklit etmiyorsunuz? Yoksa genellikle bu mümkün değil mi? Parhasisos, bir ruh nasıl taklit edilebilir? Ruhta ne biçim, ne renk, ne de senin biraz önce sözünü ettiğin şeyler vardır. Ayrıca ruh gözle de görülmez. Sokrat: Ama bir insan birine bakarken, dostane ya da düşmanca bakarken, onda bunlar söz konusu değil mi? Parhasisos: Şüphesiz. Sokrat: Dostlarımız mutlu ya da mutsuz olduğu zamanlar aynı çehreye mi sahiptirler? Parhasisos: Hiçbir şekilde. Mutlulukta insanın yüzü aydınlanır, mutsuzlukta kararır. Sokrat: Gerçekten de. İster duran, isterse yürüyen insan olsun, onun yüzünde ya da bütün tavırlarında yücelik ve asalet, aşağılık ve kabalık, ahlaki irade ve anlayış, gurur ve sırnaşıklık dile gelir. Parhasisos: Doğru. Sokrat: O halde bütün bunlar taklit edilemez mi? Parhasisos: Şüphesiz. Sokrat: İmdi, güzel, iyi ve sevimli özelliklerin aydınlandığı insanlar mı hoş görünürler, yoksa çirkin, aşağı, kaba çizgilerle yüklü insanlar mı? Parhasisos: Elbette birinciler. Görüldüğü gibi burada ressamın işi taklit etmek ve resim sanatı da bir taklit, bir benzetmecilik olarak anlaşılıyor. Ama bu taklitin objesi duyulur objeler, bedenler olabildiği gibi aynı zamanda ruh ve karakterler özellikleri de olabilir. Bu düşünceyi aynı kitapta bir başka örnekte de görüyoruz. Bu sefer Sokrat heykeltıraş Clayton'u ziyaret eder. Sokrat: Clayton, senin koşucularının, güreşçilerinin, boksörlerinin güzel olduğunu görüyor ve biliyorum. Canlılık sanısını heykellerine nasıl veriyorsun? Sen bir sanat eseri yaparken canlı insanı mı örnek alıyorsun? Bundan ötürü mü heykellerin canlı görülebiliyor? Clayton: Evet, öyle. Sokrat: Hareket halinde tasvir edilen bedenlerin ruhi durumlarının taklidi de onu seyredenlere muhakkak ki bir zevk verir. Clayton: Elbette, tabii. Sokrat: O halde mücadele edenin bakışları tehdit edici, yenenin yüzü ise sevinç dolu olarak tasvir edilmelidir, değil mi? Clayton: Tabii. Sokrat: Heykeltıraşın ödevi o halde ruhi hayatı ifade etmekten ibarettir. Yine buradan da anlaşıldığı gibi heykeltıraş da tıpkı yukarıda ressam örneğinde olduğu gibi bir taklitçidir. Ama bu taklit yalnız bedenlere, duyulur objelere değil, aynı zamanda ruhi hayata da yönelmelidir. Çünkü sanatçı, ressam ve heykeltıraş bedenleri ruhi tavır ve özellikler ile birlikte taklit eder. 2. Platon. Platon, mimesis kavramını çeşitli diyaloglarında kullanır. Ancak hemen işaret edelim ki, çeşitli diyaloglarda dile gelen mimesis deyimi farklı anlamlarda kullanılır. Örneğin, teknik bir deyim olarak, bir etik kavram olarak, nihayet sanı, doksa ile ilgili bir taklit olarak. Şimdi mimesis teorisini belirleyebilmek için bunları bir bir kısaca görmeye çalışalım. Platon, mimesis kavramını teknik bir deyim olarak ilk Kritlos diyaloğunda kullanır. Bu diyalog, adların özünü ne olduğunu araştırır. Bu özelliğiyle Kritlos diyaloğu, dil felsefesiyle ilgili ilk eser olma niteliği taşıyor. Adların özünü Platon, adı geçen diyalogda şöyle belirtiyor: Benzerlik elde etmek için ressamlar, bazen yalnız lal rengi, bazen başka bir renk kullanırlar. Bazı defa da mesela et rengi yahut bu cins başka bir renk hazırladıkları zaman birçok renkleri karıştırırlar. Bunun gibi biz de harfleri nesnelere uyduracak, gereğine göre bazen bir nesne için bir tek, bazen de bu arada birkaç ses, yani heceler kullanacağız. Sonra da heceleri bir araya getirerek adları kuracağız. Buradan Platon'a göre adların ne olduğu kolayca anlaşılıyor. Adlar, nesnelere verdiğimiz isimler önce birer taklittir. Nasıl Platon'a göre bir şeyin resmi o şeyin bir taklidi ise, aynı şekilde bir şeyin ismi de o şeyin özünün bir taklididir.